Ayrım 3, sayfa 15. Çok vicdansızsın. Ben arşivleri severim. Bir dahaki ateşli buluşmamızda unutturmada seni İngiliz gazete kütüphanesine götüreyim. Eli sırıttı. Bir kadını nasıl eğlendireceğini biliyorsun. Elimden geleni yapıyorum. Tanıdığım tek kütüphaneci elime bir yığın evrak tutuşturmuştu. Onlar da gece yatmadan önce okunacak kadar eğlenceli değildi. Eli, bu sözün alaycı görünmüş olabileceğinden çekinerek cümlenin arkasına gülen surat işareti yaptı. Sonra da John'un Literary Review için yazdığı makalede gülen adam suratının modern iletişimle ilgili tüm yanlışları temsil ettiğini savunduğunu anımsayarak kendine lanet etti. Bu ironik bir gülen adam suratıydı. Bekle, telefon. Telefon mu? Karısı mı arıyordu? John, Dublin'deki otel odasındaydı. Dediğine göre o da denize bakıyordu. Görsen severdin. Bu söze nasıl bir karşılık vermeliydi? O halde bir dahakine beni de götür. Böyle bir cevap fazla talepkar olmaz mıydı? Beğeneceğimden eminim. Bu da sanki biraz alaycıydı. Sonunda evet diye yanıtladı ve sessizce iç geçirdi. Arkadaşlarına göre bu Ellie'nin hatasıydı. Böyle davranmanın onun tarzı olmadığını söylüyorlardı ki haklılardı. Ellie onunla Suffolk'taki bir kitap festivalinde tanışmıştı. Burada edebi tarzından vazgeçtikten sonra servet kazanan gerilim romanı yazarıyla bir röportaj yapacaktı. Yazarın adı John Armour'dı ve romanlarının kahramanı Dan Hobson da eski tipte erkeksi hatlara sahip karikatür gibi biriydi. Onunla öğle yemeğinde röportaj yaparken Ellie, John'un gerilim türüne dair tatsız bir savunmaya geçmesini, hatta biraz da yayıncılık endüstrisinden hayıflanmasını beklemişti. Ellie, yazarlarla röportaj yapmayı hep sıkıcı bulurdu. O gün de karşısında göbekli, orta yaşlı, yıllarca masa başında çalışmaktan bitkin düşmüş birini görmeyi beklemişti. Ama onunla tokalaşmak için ayağa kalkan uzun boylu ve bronz tenli adam, çevik vücuduyla soluk tenli Güney Afrikalı çiftçilere benziyordu. John, komik, çekici, mütevazi ve nazikti. Konuşmayı Ellie'ye çevirmiş, ona kendisiyle ilgili sorular yöneltmiş, ardından dilin kökeni üzerine geliştirdiği teorisinden ve iletişimin tehlikeli biçimde zayıf ve çirkin bir şeye dönüştüğüne inandığından bahsetmişti. Kahveler geldiğinde Ellie, 40 dakikadır kaleminin deftere değmediğini fark etmişti. Ellie, restorandan çıkıp tekrar kitap festivaline yöneldiklerinde ''Dillerin tınısını sevmiyor musun peki?'' diye sordu. Yılın sonlarıydı ve kış güneşi sakin ana caddedeki alçak binaların içine sızıyordu. Ellie çok fazla içmiş, ne söylemesi gerektiğini ölçüp biçmeden kelimeler ağzından meydan okurcasına dökülmeye başlamıştı. Restorandan ayrılmak istemiyordu. ''Hangilerin? İspanyolcanın, özellikle de İtalyancanın. İtalyanca operaya bayılmama karşın Almanca olanına katlanamamın sebebi, bu olsa gerek. Gırtlaktan çıkan o sert seslere dayanamıyorum. John, bunun üzerine düşünürken sessizlik Ellie'nin sinirini bozmuş, sonra ağzında bir şeyler gevelemeye başlamıştı. Biraz demode olduğunu biliyorum ama Puccini'yi çok severim. O yoğun hissiyat hoşuma gidiyor. R harflerinin kıvrılmasını, kelimelerin kesik ve kuvvetli biçimde dökülüşünü. Ellie ne kadar iddialı konuştuğunu fark edince sesi alçalmaya başlamıştı. John kapıda durup arkalarındaki yola şöyle bir baktı ve tekrar Ellie'ye döndü. Ben operadan hoşlanmam. Bunu söylerken doğruca ona bakmıştı. Sanki ona meydan okuyordu. Ellie midesinin tam ortasına bir yumruk yemiş gibi hissetti. Aman tanrım diye düşündü. John bir dakika sonra Ellie dedi. Ona ilk kez ismiyle hitap etmişti. Ellie, festivale dönmeden önce otelden bir şey almam gerekiyor. Benimle gelmek ister misin? Daha otel odasının kapısını kapatmadan birbirlerinin üzerine saldırmış, vücutlarını birbirine bastırmış, ağızları hırsla kenetlenmişti. Ve bu sırada elleri de rahat durmamış, çılgınca soyunmaya başlamışlardı. Sonrasında Ellie geriye bakıp davranışlarını gözlemlediğinde bir tür sapkınlık yaşadığını düşünüp şaşırmıştı. yaşananları yüzlerce defa zihninde tekrarlamış, önemli kısımları ve yoğun duyguları bir kenara attığında geriye yalnızca detaylar kalmıştı. Pantolon ütüsünün üzerine düşen ve o ana hiç uymayan gündelik iç çamaşırı, desenli ve sentetik otel örtüsünün altında yere uzanırken akıllarını kaybetmiş gibi kıkırdamaları, John'un o öğleden sonra anahtarı resepsiyoniste neşeyle ve yersiz bir cazibeyle uzatması. O gün onu sevinçten havalara uçuran şok, iki gün sonra hüsrana dönüşmeye başlarken John'dan bir telefon almıştı. "Evli olduğumu biliyorsun," dedi. "Hakkımdaki yazıları okumuşundur." Eli kısık bir sesle "hakkında yazılan her şeyi okudum," dedi. "Ben daha önce karıma ihanet etmedim. Olanları hala idrak edebilmiş değilim." "Bence yediğimiz kişten oldu," dedi Eli esprili bir dille. "Bana bir şeyler yaptın Eli Howard. 48 saattir tek kelime yazabilmiş değilim." Duraksadı. "Söyleyeceklerimi unutturuyorsun." Eli, "O halde kendimi kaderime terk ediyorum," diye düşündü. Çünkü onun ağırlığını üzerinde, dudaklarını dudaklarında hissettiği anda, arkadaşlarına evli adamlarla ilgili tüm söylediklerine, inandıklarına karşın ondan bu olanlar için küçük de olsa bir itiraf beklemişti. Ve şimdi, bir yıl sonra bile Eli bu işten bir çıkış yolu aramaya başlayamamıştı. John, 45 dakika kadar sonra tekrar çevrim içi oldu. Bu arada Eli, bilgisayarın başından kalkmış, kendine bir içki daha koymuş, amaçsızca evin içinde gezinmiş, banyo aynasında cildini incelemiş, sonra ortalıkta duran çorapları toplayıp çamaşır sepetine atmıştı. Mesaj sinyalini duyar duymaz da sandalyesine koşmuştu. "Kusura bakma, bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. Yarın konuşalım." John, ona daha önce cep telefonundan konuşamayacaklarını söylemişti. Çünkü cep telefon faturasında konuşmaların dökümü de geliyordu. Eli hızla, "Otelde misin şimdi?" diye yazdı. "Seni otel odasından arayabilirim." Telefonda görüşmek onlar için bir lüks, nadir bulunan bir fırsattı. "Tanrım, kısa da olsa onun sesini duymak istiyordu." "Yemeğe gitmeliyim güzelim, affedersin. Geç bile kaldım." "Görüşürüz. Öperim." İşte böyle gitmişti. Eli bomboş ekrana baka kaldı. John ise şimdi otelin girişinde yürüyüp resepsiyon görevlilerini büyüleyerek festival organizatörlerinin onun için tahsis ettiği araca biniyor olmalıydı. Bu geceki akşam yemeğinde doğaçlama bir konuşma yapacak, onunla aynı masada oturabilecek kadar şanslı olanlara her zamanki eğlenceli ve hevesli yönünü gösterecekti. John, orada hayatını doyasıya yaşarken Eli ise kendi hayatını beklemeye alacaktı. Ne yapıyordu böyle? Bilgisayarın kapat düğmesine basarken yüksek sesle "ben ne yapıyorum böyle?" dedi. Öfkesini yatak odasının tavanına haykırıp kendini geniş ve boş yatağa attı. Arkadaşlarını arayamazdı. Defalarca bu tip konuşmaları çekmek zorunda kalmışlardı ve ne yanıt vereceklerini de tahmin ediyordu. Doug'ın ona söylediği şey ise gerçekten acı vericiydi. Ama onların yerinde olsa kendisi de aynı şeyi söylerdi. Koltuğa geçip televizyonu açtı. Sonunda yanında duran evrak yığınına bakıp Melissa'ya lanetler yağdırarak onları kucağına aldı. "Çeşitli evraklar," demişti kütüphaneci. Sayfaların üzerinde ne tarih vardı ne de belli bir kategoriye göre dizilmişlerdi. "Hepsini düzenleyecek kadar vaktim yok. Bunun gibi sayısız evrak var burada. Bu adam gazetenin yaşı 50'nin altındaki tek kütüphanecisiydi." Eli'nin aklından onu daha önce nasıl fark edemediği geçti bir anda. "İşe yarar bir şey var mı bak bakalım." Adam sinsi bir ifadeyle öne doğru eğilmişti. "İşine yaramayanları at ama patronuna sakın söyleme. Bize gelen her belgeyi gözden geçirebilecek durumda değiliz şu an." Bunun sebebi hemen ortaya çıkmıştı. Dosyalar arasında birkaç tiyatro eleştirisi, bir geminin yolcu listesi, gazetenin kutlama yemeklerinin menüleri de vardı. Eli bunları incelerken arada bir televizyona bakıyordu. Bıraktığı şeylerin içinde Melissa'yı etkileyebilecek bir şey yoktu. Şimdi de tıbbi kayıtlara benzeyen yıpranmış bir dosyanın sayfalarında geziniyordu. dalgın dalgın akciğer hastalıkları diye okudu. Hastalık daha çok madencileri etkiliyordu. Tam dosyayı çöp kutusuna atacaktı ki açık mavi bir şey gözüne ilişti. İşaret ve baş parmaklarını kullanıp el yazısıyla yazılmış zarfı çekti. Zarf açıktı ve 4 Ekim 1960 tarihliydi. Tek aşkım, söylediklerimin arkasındayım. İkimizden birinin cesurca davranması gerektiğine karar verdim. Ben senin kadar güçlü değilim. Seni ilk gördüğümde narin, korumam gereken küçük bir kız olduğunu sandım. Ama şimdi tamamen yanıldığımı anlıyorum. Sen güçlü olandın. Bize asla izin verilmeyecek olsa da bu tür bir ilişkiyi yaşayabilecek olan. Zayıflığımdan ötürü beni yargılama lütfen. Dayanabilmemin tek yolu seni hiç göremeyeceğim, seni onunla birlikte görme ihtimalinden uzak olacağım bir yerde yaşamak. Dakika dakika, saat saat seni aklımdan atabileceğim bir yerde olmalıyım. Ama burada kalırsam bu mümkün olmaz. O işi kabul edeceğim. Cuma akşamı saat 19.15'te Paddington istasyonunda 4. platformda olacağım. Ve benimle gelecek cesareti kendinde bulabilmen beni her şeyden daha çok mutlu eder. Gelmezsen birbirimize karşı ne hissedersek hissedelim yeterli olmadığını düşüneceğim. Seni suçlayamam hayatım. Geçen haftalarda üzerine dayanılmaz yükler bindiğini biliyorum. Ve bunun ağırlığını tahmin edebiliyorum. Seni mutsuz etme düşüncesi beni deli ediyor. Söylediğim saatte istasyonda olacağım. Kalbimin sana ait olduğunu ve ümitlerimi de ellerinde tuttuğunu unutma. Sevgiyle kal, B. Eli, mektubu ikinci defa okuduğunda gözlerinden sebebini anlayamadığı yaşlar akmaya başladı. Gözlerini el yazısından alamıyordu. Kelimelerin içtenliği 40 yıl sonra bile onu etkilemişti. Zarfı çevirip bir ipucu bulmaya çalıştı. PK-13 Londra adresine gönderilmişti. Kadın da olabilirdi, erkek de. Peki, PK-13 neresiydi? Ardından ayağa kalkıp mektubu özenle zarfa koydu ve bilgisayarın başına gitti. E-posta hesabını açıp yenile tuşuna bastı. Ancak saat 7.45'te aldığı mesajdan sonra hiçbir şey gelmemişti. Yemeğe gitmeliyim güzelim, affedersin, geç bile kaldım. Görüşürüz, öpüyorum. Birinci bölüm. 1960. Uyanıyor. Bir hışırtı duyuldu. Sonra bir sandalye sürüklendi ve perde halkalarından bir ses çıktı. İki kişi mırıldanıyordu. Bay Hargraves'i çağıracağım. Arkasından gelen kısa sessizlikte başka seslerin de farkına vardı. Uzaktan gelen konuşmalar sanki tam altında bulunan bir yoldan geçiyormuş gibi duyulan bir arabanın sesi. Uzandığı yerde sesleri tanıyıp onları özümsemeye ve yakalamaya çalışıyor, zihninde belirginleşmelerine izin veriyordu. Acının farkına o anda vardı. Şiddetini gitgide artırıyordu. Önce kolunda, dirseğinden omzuna kadar keskin ve yakıcı bir his duymuş, ardından başı ağrımaya başlamıştı. Bu sersemletici ve acımasız bir ağrıydı. Vücudunun geri kalanı da acı içindeydi. Tıpkı o gün mü? Birazdan gelecekmiş. Perdeleri kapatmamızı söyledi. Ağzı çok kurumuştu. Dudaklarını sıkıp acı içinde yutkundu. Ona biraz su vermelerini istiyordu ama kelimeler ağzından bir türlü çıkamamıştı. Gözlerini hafifçe araladı. İki belirsiz silüet etrafında dolanıyordu. Tam ne olduklarını çıkaracakken tekrar hareket ediyorlardı. Mavi. Maviydiler. Az önce kim geldi biliyor musun? Seslerden biri kısılmıştı. Eddie Cochrane'in kız arkadaşı. Hani şu araba kazasından kurtulan. Eddie'ye şarkı yazıyor. Daha doğrusu onun anısına yazıyor. Onun kadar iyi olamayacağına bahse girerim. Her sabah gazete dağıtan adamlarla konuşuyor. Müdürün sabrı taşmak üzere. Kadın bu insanların neden bahsettiklerini anlayamıyordu. Başının ağrısı bir zonklamaya dönüşüp yoğunluğunu ve şiddetini arttırırken gözlerini kapatıp geçmesini beklemekten başka çaresi kalmamıştı. Sonra Bir dalga misali onu sarmak istercesine beyazlı adam gelmişti. Minnet duygusuyla nefesini hafifçe dışarı vermiş, kendisini onun kollarına bırakmıştı. Uyanık mısın tatlım? Ziyaretçim var. Tepesinde titreşen bir yansıma görünüyordu. Canlı bir şekilde bir o yana bir bu yana hareket eden bir silüettim. Aniden aklına ilk kol saati geldi. Güneş ışığını saatin camına tutup oyun odasının tavanına yansıtarak küçük köpeğini nasıl havlattığını anımsamıştı. Mavi renkler yine oradaydı. Onların hareket ettiğini, hışırtılı seslerin de eşlik ettiğini gördü. Sonra bileğinde bir el hissetti ve duyduğu ani acıyla çığlık attı. Bir ses, "O tarafa biraz daha dikkat et hemşire," diye azarladı. "Canı yanıyor." "Çok özür dilerim Bay Hargraves. Kola bir ameliyat daha yapmak gerekecek. Birkaç yere dikiş attık ama faydasını görmedik." Karanlık bir silüet ayaklarına doğru yaklaştı. Odaklanmak istiyordu ama mavi silüet gibi onu da göremiyordu. Sonra gözlerini kapattı. "İstersen yanında oturup onunla konuşabilirsin. Seni duyabilir." "Diğer yaraları ne durumda?" "Ne yazık ki bazılarının izi kalacak. Özellikle de kolundakinin. Başına da ağır bir darbe almış. O yüzden kendine gelmesi biraz zaman alabilir. Ama kazanın ciddiyetini göz önünde tuttuğumuzda şans eseri kurtulduğunu söyleyebiliriz." Kısa bir sessizlik oldu. "Evet." Biri yanına bir meyve tabağı bırakmıştı. Gözlerini tekrar açıp tabağa baktı. Şeklini ve rengini bütünüyle algıladığında içi orada ne olduğunu anlamanın memnuniyetiyle doldu. "Üzüm," dedi. Sonra kelimeyi sessizce zihninde tekrarladı. "Üzüm." Yeni gerçeklikle arasında bir bağ kurmuş kadar önemliydi bu onun için. Sonra geldiği kadar hızlı bir şekilde ortadan kaybolmuş, yanı başına gelen lacivert renkli kişi tarafından tamamen yok edilmişti. O şey ona yaklaşırken hafif bir tütün kokusu aldı. Sesi tereddüt ederek çıkmıştı ve biraz utandığı bile söylenebilirdi. "Jennifer." "Jennifer, beni duyabiliyor musun?" Kelimeler sanki fazla yüksek sesli, hatta zoraki çıkmıştı. "Jenny, hayatım benim." Üzümleri tekrar görmesine izin vermeyeceklerini düşündü. Görmesi gerektiğini düşünüyordu. Olgun, mor, salkım salkım üzümler. Bu ona çok tanıdık geliyordu. "Beni duyuyor musun?" "Kesinlikle duyuyor ama iletişim kurmak şu an için ona zor geliyor olabilir." Anlayamadığı fısıldamalar duydu. Belki de anlamaya çalışmaktan vazgeçmişti artık. Hiçbir şey net değildi. "Beni..." diye fısıldadı. "Kazada hafızasını kaybetmemiş miydi? Bunun kalıcı olmayacağından emin misiniz?" "Dediğim gibi başına ağır bir darbe aldı ama ortada sizi endişelendirecek bir şey yok." Kağıtların hışırtısı duyuldu. "Kırık yok, şişme de yok ama böyle durumları önceden tahmin edemiyoruz. Ve hastalar farklı şekillerde etkileniyorlar. O yüzden biraz..." "Lütfen." O kadar kısık sesle konuşuyordu ki duymak mümkün değildi. "Bay Hargraves, bence konuşmaya çalışıyor. Görmek istiyorum." O yüz ona doğru eğildi. "Evet, görmek istiyorum." Üzümleri görmek istiyordu. O üzümleri tekrar görmeliydi. "Kocasını görmek istiyor." Hemşire bunu söylerken zafer kazanmışçasına yerinden fırlamıştı. "Sanırım kocasını görmek istiyor." Bir suskunluk oldu. Ardından biri ona doğru yürüdü. "Buradayım hayatım. Her şey yolunda." O silüet geri çekildi ve biri adamın sırtını sıvazladı. "Gördün mü? Kendine gelmeye başladı bile. Tam vaktinde değil mi?" Tekrar bir erkek sesi duyuldu. "Hemşire, hasta bakıcıya söyle bu akşam için yiyecek bir şeyler ayarlasın. Ağır şeyler olmasın. Hafif ve kolay yutulabilecek yiyecekler. Gitmişken bize çay da getirebilirsin." Kadın ayak seslerini duydu. Yanındakiler de kısık sesle konuşmayı sürdürüyordu. Işıklar söndüğünde düşündüğü son şey "kocam mı?" oldu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Literary Review. LITERARYREVIEW. Suffolk. SUFFOLK. John Armour, A-R-M-O-U-R, Dan Hobson, D-A-N-H-O-B-S-O-N, Puccini, P-U-C-C-I-N-I, Hargreaves, H-A-R-G-R-E-A-V-E-S, Eddie Cochrane, E-D-D-I-E, C-O-C-H, R-A-I-N-E.